Ayrım 19. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı Topuz. Sayfa 235. İlk şaşkınlık. Nazım'ın Türkiye'den kaçtığını ilk kez 20 Haziran'da Bükreş Radyosu duyurdu. Ertesi günü Cumhuriyet Gazetesi haberi birinci sayfadan açıkladı. Herkes şaşkınlık içindeydi. O sabah olayı Cumhuriyet'ten okuyan Akşam Gazetesi istihbarat şefi Hıfzı Topuz, derhal Vala Nurettin arayarak kendisinden bilgi istedi. Vala Bey de Cumhuriyet'i okumuştu, heyecan içindeydi, Nazım'ın kaçışını o sabah öğreniyordu. Nazım bugünlerde Ankara'ya giderek yetkililerle askerlik işini konuşacaktı. Çok şaşırdım. Biliyorsun Türkiye'den ayrılmayı asla düşünmüyordu. Evine yerleşme telaşı içindeydi. Eve buzdolabı, elektrik süpürgesi gibi şeyler almıştı. Huzur içinde çalışarak çocuğunu büyütecekti. Ama şu askerlik işi çıkınca büyük darbe yemiş oldu. Kaçışına hala inanamıyorum, dedi. Peki Münevver Hanım'ın haberi yok muydu? Sanmıyorum. Olsa ya Müzehere söylerdi ya da bana. Kendisine nasıl ulaşabilirim? Sana telefon numarasını vereyim, ara. Hıfzı Topuz hemen telefona sarıldı ama Münevver Hanım açmıyordu. Hıfzı Topuz bunun üzerine Vala Bey'den Nazım'ın adresini aldı ve hemen Karaköy iskelesinden vapura atlayarak onun Kadıköy Mühürdar'daki evine koştu. Kapıyı uzun uzun çaldı, içeriden ses gelmiyordu. Yeniden zile bastı, bir süre sonra Münevver Hanım kapıda göründü. Hıfzı Topuz onunla ilk kez karşılaşıyordu. Kendisini tanıttı. Ben Vala Bey'in arkadaşıyım. Akşam gazetesinde istihbarat şefiyim. Adresinizi bir saat önce Vala Bey'den aldım. Sizi rahatsız etmek istemezdim ama telefon açılmadı. Sizi niçin aradığımı tahmin ediyorsunuz değil mi? Münevver Hanım'ın gözleri kıpkırmızı kan içindeydi. Makyajsızdı, saçı başı darmadağındı, üzerinde sabahlığı vardı. Hıçkırıklar içinde kesik bir sesle. Evet, duydum dedi. Cumhuriyet'ten de aradılar. Nazım, pazar sabahı Ankara'ya gideceğim diyerek evden ayrılmıştı. Yanına bir çanta bile almamıştı. Mehmet uykudaydı, onu öptü, beni kucakladı. Merak etme, bir iki gün içinde dönerim, dedi. Telefon da etmedi. Sabırsızlıkla kendisinden haber bekliyordum. Bizi burada böyle bırakıp da nasıl kaçar, inanmak istemiyorum. Hıfzı Topuz, Münevver Hanım'ı rahatsız etmekten çekinerek hemen evden ayrıldı. Bir tütüncü dükkanından gazeteye telefon ederek haberi yazdırdı. Ertesi gün bütün gazeteler, Nazım'ın kaçışını büyük puntolarla, heyecanlı başlıklarla okuyucuya duyurdular. Nazım'ın kurtuluşu için kampanya açmış olan Vatan Gazetesi de şaşkınlık içindeydi. Bükreş'te, Moskova'da. Plekhanov gemisi ertesi gün Köstence'ye varmadan önce şairin Romanya'ya sığınmak istediği Moskova'ya bildirilmiş ve oradan onay alınmıştı. Nazım Köstence'de törenle karşılandı. Rumenler sevgiyle kendisini kucakladılar. Oradan Bükreş'e gönderildi. Grand Otel'de kendisine bir oda verildi ve ziyaret programı hazırlandı. Nazım ilk olarak Moskova'daki Literaturnaya gazetesine telefonla bir yazı iletti. Şöyle diyordu. Barış için savaşanların uluslararası dayanışması karşısında hapishane duvarları yıkıldı ve özgürlüğe kavuştum. Hayatım boyunca yurdumun özgürlüğü, halkımın iç ve dış düşman boyunlarından kurtulması uğrunda savaşmış olan ben, Türk halkının bir şairi olarak da halkımı herhangi bir bakandan çok daha yetkiyle temsil ederim. Ben, Marksist-Leninist teoriyi ve halkları komünizme ve sürekli barışa ulaştıracak olan bu bilimi, Moskova'da Doğu Ülkeleri Emekçileri Üniversitesi'nde öğrendim. Hayatımı, düşüncelerimin açıklığını, barış uğrunda savaşma olanağını Sovyetler Birliği'ne borçluyum. Nazım, Bükreş'te önce rejimin ileri gelenleriyle görüştü. Sonra da köyleri dolaştı ve gittiği her yerde sevgi gösterileriyle karşılandı. 11 gün süren bu ziyaretler sırasında Moskova'da şairi karşılama programı hazırlanmıştı. Nazım, 29 Haziran'da uçakla Moskova'ya ulaştı. Heyecan içindeydi. Sovyetler acaba kendisini nasıl karşılayacaktı? Yıllar sonra Moskova'ya dönmenin coşkusunu yaşıyordu. Uçak havaalanına inince Nazım gözlerine inanamadı. Onlarca gazeteci, yazar, foto muhabiri ve geniş bir kitle alanda kendisini bekliyordu. Onu karşılamak için Yazarlar Birliği temsilcisi Konstantin Simonov görevlendirilmişti. Simonov ilk kez karşılaştığı Nazım'ın adını duymuş, şiirlerinin çevirisini okumuş, cezaevinde çektiği acıları dinlemiş ama şairin hiçbir fotoğrafını görmemişti. Karşısında yıpranmış ve yorgun bir adam bekliyordu ama uçağın merdivenlerinden uzun boylu, sarı saçlı, mavi gözlü, keskin bakışlı, dimdik ve sapasağlam bir adamın indiğini görünce şaşırdı, coşkuyla kucaklaştılar. Kendisini karşılamaya gelen kızlar da ona çiçekler sunuyor ve şairi kucaklıyordu. Alan alkıştan inliyordu. Protokol görevlileri Nazım'a mikrofon uzatarak bir şeyler söylemesini istediler. Nazım soruları Rusça yanıtlıyor, duygularını ve düşüncelerini rahat bir dille anlatıyordu. Simonov'la birlikte bir arabaya bindiler. Nazım ona 1920'li yıllarda tanıdığı sanatçıları ve yazarları sordu. Ama onların çoğu yıllar önce yok olmuştu. Adları bile duyulmuyordu. Araba Moskova'ya yaklaşırken Nazım 1922 yılında yani 29 yıl önce bu kente ilk gelişini düşünüyordu. O ne büyük bir coşkuydu, ne büyük umutlarla buraya gelmişti. Ahmet Cevat ve Bala gibi eski yol arkadaşları gözünün önünden gitmiyordu. KUTV'de öğrencilik yılları, coşkulu toplantılar, tiyatrolar, Lenin'in tabutu başında nöbet tuttuğu günler, büyük aşkı Nusret'le evlilikleri, sonra ayrılık, sonra Hopa, Ankara, İstanbul, sonra yeniden kaçış, yine Moskova, Lena ile evlilik, sonra yine İstanbul, resimli ay, piraye, tutuklanmalar, türlü acılar, Münevver'le büyük aşk, açlık grevi ve sonunda kurtuluş. Nazım bunları anımsarken Simonov'u dinleyecek havada değildi. Zaman zaman onunla iletişim kuruyor, kafasını kurcalayan konuları soruyor, sonra yine anılarına dalıyordu. Moskova'dan ayrılalı 23 yıl oluyordu. Başkent o süre içinde ne kadar da gelişmiş ve bambaşka bir kent olmuştu. Görkemli bir otelin önünde durdular. Orada Nazım'a geniş bir oda ayrılmıştı. Simonov kendisine neler yapmak istediğini sordu. Nazım kente dolaşmak ve bol bol tiyatroya gitmek istediğini söyledi. Ertesi gün ünlü mimar Filipov onu kent turuna çıkardı. Nazım görmeyeli kentin nüfusu 1 milyon 850 binden 6 milyona ulaşmıştı. Kentte 7 gökdelen yükseliyordu. Yeni bir gökdelenin de yapımına başlanmıştı. Filipov, bu yapının planlarının Stalin yoldaş tarafından onaylandığını açıklayınca, Nazım, ben Stalin yoldaş adında bir şehir mimarı tanımıyorum dedi. Filipov buz gibi oldu. 10 günde 10 oyun izledi. Oyunlarda Stalin'e övgüler yağıyordu. Bunlar Nazım'ı düş kırıklığına uğrattı. Yazarlar Birliği'nde onuruna verilen bir yemekte bunu açıklayarak şöyle dedi. Bütün oyunların sonunda söylenen Stalin güneşimizdir gibi sloganları çok yadırgadım. Konuşmayı izleyen Simonov huzursuz olmuştu. Biz yoldaş Stalin'e dal kavukluk etmiyor, kendisini seviyoruz. O gerçekten bizim güneşimizdir deyince Nazım bozuldu. O günlerde Stalin'in Nazım'ı kabul etmesi bekleniyordu ama yetkililer bunu uygun görmediler. Onun yerine Malenkov kendisiyle görüştü. Nazım Moskova'da eski Türk dostlarını araştırdı. Bunların başında Hacıoğlu Salih geliyordu. Karadenizli, kocaman gözlü, kocaman burunlu bir delikanlı olan Salih, baytardı ve ilk komünistlerdendi. 19 yaşında savaşa katılmış, sonra hapse düşmüştü. Komünist Partisi'nin kurucularındandı. Ankara'da, Kırşehir'de, yokluk içinde, hapislerde yatmış ama yılmamıştı, savaş gücünü hiç yitirmemişti. Sonra bir yolunu bulup Sovyetler Birliği'ne kaçmıştı. Orada da eylemlere katıldığını Nazım biliyordu. Ama Nazım Moskova'dan ayrıldıktan sonra Stalin yönetiminde onu tutuklayıp 6 aylara sürmüşlerdi. Nazım bunları orada öğrendi. Hacıoğlu Salih orada sürgün hayatı yaşarken 67 yaşında sağ ayağını inme inmiş ve ardından hayata gözlerini yummuştu. Onun sürgünde ölümü Nazım'ı yüreğinden vurdu. Nazım'ın araştırdığı dostlarından biri de Şükrü Martel'di. Onunla KUTV'de birlikte okumuşlardı. O da partinin kurucularındandı. Çok duygulu, yardımsever ve sevilen bir insandı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bilinmeyen bir nedenle tutuklanmıştı. İngiliz casusu olmakla suçlanıyordu. Şükrü'nün uzaktan yakından İngilizlerle ilişkisi yoktu. Stalin döneminde Sibirya'ya sürüldü. Öteki sürgünler gibi ona da ağaç kestirdiler. Yarı aç halde bu işkencelere katlandı. Ama baytar olduğu anlaşılınca onu hayvan bakımında kullanmaya başladılar. Böylece ölümden kurtuldu. Nazım, Şükrü'nün Sibirya'da olduğunu öğrenince onu kurtarmayı aklına koydu. Ancak uğraşma, o İngiliz casustur denilince isyan etti. Eğer Şükrü İngiliz casusu ise ben de İngiliz casusuyum dedi. Şükrü kısa süre sonra Moskova'ya döndü. Kurtuluşunu Nazım'a borçluydu. Nazım'ın eski dostlarından biri de Sabiha Sümbül oldu. Sabiha Hanım da Mustafa Supi'nin öldürülmesinden sonra yurda dönmeyi sakıncalı bulmuş ve Sovyetlere sığınmıştı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında kızı hastanede ölünce Türkiye'ye döneceğim diye tutturmuş ve Türk konsolosluğunun kapısını aşındırmıştı. Ama bu gidiş gelişleri gizli polisin gözünden kaçmamış ve o da eşiyle birlikte Sibirya'ya sürülmüştü. Ona da ağaç kestiriyorlardı. Dayanamamış, hastalanmıştı. Nazım onu da buldu. Bu felaketleri öğrenmek Nazım'ı çok sarstı. Nazım'ın eski dostlarından biri de Mehmet Remzi'ydi. Mersin'in Arpaç köyünde doğmuş, çocuk yaşlarında Kurtuluş Savaşı'na katılmış ve derelerin, ormanların içinden süzülerek cepheye haber taşımıştı. Savaştan sonra Mersin'e gelen Atatürk'ün yardımıyla Ziraat Okulu'na girdi. Okulu bitirdikten sonra da Tarsus köylerinde tarım memurluğu yaptı. O sıralarda Moskova'daki Ziraat Akademisi ile Türkiye arasında öğrenci değiş tokuşu anlaşması imzalanmıştı. Remzi de bundan yararlanarak Sovyetler Birliği'ne gitti. Orada okulu bitirip yurda döndükten sonra rahat edemedi, Moskova'ya geri döndü. Ama orada da kendisini rahat bırakmadılar, hainlikle suçladılar, Sibirya'ya sürdüler, türlü acılar çekti. Sonunda Nazım'ın yardımıyla kurtuldu. Nazım sürgündeki arkadaşlarını kurtarırken bir yandan da kendi sorunlarıyla uğraşıyordu. Yayın evleri Nazım'ın toplu şiirlerini yayınladılar. Kitap 50 bin adet basıldı. Ödenen telif ücreti ona rahat bir yaşam sağlayacak düzeydeydi. Bir süre sonra Moskova'dan yaklaşık bir saat uzaktaki yazarlar sitesinde bahçe içinde yazlık bir ev kiraladı. Pasternak ve Fadeyev de orada oturuyordu. Evin bahçesi gül ve hatmilerle kaplıydı. Nazım duvarları koyun postları, kilimler, resimler, karagöz ve hacivat figürleriyle donattı. Raflara da sakunyalar, tepsiler, tahta kaşıklar ve bir nargile yerleştirdi. Moskova'ya geldikten 1,5 ay sonra Berlin'de toplanan Dünya Gençlik Festivali'ne katıldı. Festival dünyanın dört bir bucağından gelen gençlerle doluydu. Hepsi Nazım'ı sevgi gösterileriyle karşıladılar. Nazım mutluluk içindeydi. Festivale katılanlar arasında Türk gençleri de vardı. Bunlardan 5'i Paris'ten, ikisi de Türkiye'den gelmişti. Zekeriya Tertel'in kızı Yıldız Tertel de Türkiye'den gelenler arasındaydı. Yıldız çocukluğundan beri tanıdığı Nazım'ı son olarak 1950 Ağustos'unda babası ve annesiyle birlikte gittiği Celili Hanım'ın Cevizli'deki evinde görmüştü. O gün yılların özlemiyle uzun uzun dertleşmişlerdi. O buluşmadan 2 hafta sonra da Yıldız, Nazım'ı Münevver'le kol kola görmüş ve ayaküstü birkaç şey konuşmuşlardı. O gün Yıldız Nazım'a, "Babam yurdu terk etmeyi düşünüyor," deyince Nazım, "Baban doğru düşünüyor, imkanım olsa ben de aynı şeyi yapardım ama işim çok zor," demişti. Gerçekten de Serteller kısa bir süre sonra Paris'e gelmişler ama Zekeriya Bey, Yıldız'ı ve Sabiha Hanım'ı orada bırakarak İstanbul'a dönmüştü. Yıldız çocukluğundan beri Nazım'a hayrandı. Berlin'de onu coşkuyla kucakladı. İstanbul'dan gelen gençler de Nazım'la konuşmanın heyecanını yaşıyorlardı. Nazım, Berlin Festivali'nden 1,5 ay sonra Sofya'ya gitti. Bulgaristan'da yaşayan Türkler o dönemde sosyalist düzene ayak uyduramıyor ve direniyorlardı. Hükümet Türkiye'ye gitmek isteyenlere pasaport veriyor ama huzursuz oluyordu. Bulgar Komünist Partisi Nazım'ı oradaki Türklere sosyalizmi anlatması için davet etmişti. Bu geziden bir ay sonra da Kasım başlarında Nazım, Viyana'da toplanan Dünya Barış Kongresi'ne katıldı. Kimler yoktu o kongrede? Nazım'ın yıllardan beridir adını duyduğu, yazılarını okuduğu devrimci yazarlar. Louis Aragon, Friedrich ve Irene Joly-Curie, Pablo Neruda, Eugène Cadun, Georges Amado, Ilya Ehrenburg ve Nazım'ın Moskova'daki öğrencilik yıllarından beri tanıdığı Çinli arkadaşı Emin Siayo, yani Sia U. Nazım yıllardan beri özlemini çektiği devrimci dostlarının arasında ömrünün en coşkulu günlerini yaşadı. Nazım o dönemde Roma'da bulunan Zekeriya Sertel'i de Viyana'ya çağırmıştı. Zekeriya Bey bu davete çok sevindi ve ertesi gün bir treni atlayarak Viyana'ya ulaştı. İstasyondan bir taksiye binip adrese gitti. Orası büyük bir yayın eviydi. İnformasyondaki görevliler Nazım Hikmet'in kendisini evinde beklediğini söylediler. Bir görevli Zekeriya Bey'i oraya götürdü. Nazım orada da yoktu. Nazım kongrenin toplanacağı Grand Otel'e gitmişti. Otel çeşitli ülkelerden gelen delegelerle doluydu. Delegeler ateşli konuşmalara dalmışlardı. Zekeriya Bey bazılarının resimlerinden tanıyordu. Onları görünce çok heyecanlandı. Nazım, Pablo Neruda ve Amado'yla tatlı bir sohbete dalmıştı. Zekeriya Bey görünce yerinden fırladı, kucaklaştılar, onu arkadaşlarına tanıştırdı. Neruda, Zekeriya Bey'in elini sıkarken, "Nazım'a dikkat edin," dedi. "Biz bu adamın yanında şair bile sayılmayız." Bu tanışma faslından sonra Nazım, Zekeriya Bey'i bir kahveye götürdü. Orada baş başa gelecek günlere dair planlar yaptılar. Zekeriya Bey, Barış Konseyi'ne üye oluyordu. Yıldız, Dünya Demokratik Kadınlar Örgütü'nde çalışacaktı. Sabiha Hanım da Budapeşte Radyosu'nun Türkçe yayınlar bölümünde. Nazım yaşamın tadını çıkarıyordu. Şiirleri bütün dillere çevriliyor, onlardan şarkılar yapılıyordu. Amerikalı ünlü zenci şarkıcı Paul Robeson bile onun şiirlerinden yapılan şarkıları söyleyecekti. Nazım Viyana Kongresi'nden sonra 10 gün için Prag'a gitti. Orada Uluslararası Barış Ödülünü aldı. Prag'da da dünyanın en ünlü yazarları ve sanatçılarıyla birlikteydi. Artık herkes ondan söz ediyordu. Aylar birbirini izliyor, Nazım Moskova'da durmadan, dinlenmeden bir şeyler üretiyordu. Ertesi yıl yaz ortalarında Dünya Barış Konseyi'nin Asyalı ülkeler arasında yapılan bir toplantısına katılmak için Pekin'e gitti. Çin'in kurtuluşunu, iç savaşı Nazım yıllar önce şiirlerini konu edinmiş ve neler neler yazmıştı. Yarısı buradaysa kalbimin, yarısı Çin'dedir doktor. Sarı Nehre doğru akan ordunun içindedir. Pekin'de eski arkadaşı Emi Siayo'yu buldu, birlikte Çin Seddi'ni gezdiler. Ama Nazım'ın kalbi bu heyecana dayanamıyordu, göğsü ağrıyordu. Geziyi yarıda kesip Moskova'ya döndü. Ancak hiçbir şey olmamış gibi kısa süre sonra Berlin'de Barış Konseyi'nin düzenlediği bir toplantıya katıldı. Göğsündeki ağrılar artıyordu. Bunlara dayanamayarak yine Moskova'ya döndü. Kremlin hastanesine yatırıldı, sıkı bir kontrolden geçti, kalbinin çok yorgun olduğu saptandı. Ama yine duramadı. Viyana'da Dünya Barış Konseyi'nin toplantısına katıldı. Orada açılış konuşması yaptı, yine coşkuyla karşılandı. Joliot Curie ile, Jean-Paul Sartre'la, Pablo Neruda ile, Diego Rivera ile uzun uzun sohbet etti. Nazım böyle havalarda kalbinin ağrısını duymuyordu. Viyana'dan döndükten bir süre sonra 5 Mart 1953'te komünist alemi Stalin'in ölümüyle sarsıldı. Gösteriler düzenlendi, bütün komünist yazar ve sanatçılar övgü dolu sözler söylediler. Stalin ölümüyle büsbütün ilahlaşmış oluyordu. Nazım vatandaşlıktan atılıyor. Nazım kaçtıktan sonra Türkiye'de neler oldu? Büyük bir düş kırıklığına uğrayan Piray'ı hayata küstü, çocuklarıyla baş başa kaldı. Münevver de sürekli polis denetimi altında çocuğunu büyütüyordu. Bir polis cipi evin önünden hiç ayrılmıyor, Münevver nereye gitse onu izliyordu. Bu durumda Münevver'in gittiği yerler de çok kısıtlıydı. Zaman zaman valalara ya da yakın akrabalarına gidiyor, başkalarını rahatsız etmekten çekiniyordu. Nazım'dan hiç haber gelmiyordu, o da hiçbir yola Nazım'a haber iletemiyordu. Nazım'ın kaçtığı duyulduktan bir hafta sonra Vatan Gazetesi şairi vatan haini ilan etti. Cumhuriyet Gazetesi 12 Temmuz'da Nazım'ın Moskova'da çekilen bir resmini "Nihayet resmi de geldi" başlığı altında yayınladı, yazıda şöyle deniyordu. Bu fotoğrafı sütunlarımıza geçirirken şair Eşref'in, "Abdülhamid'in bir resmi dolayısıyla söyledikleri aklınıza geliyor. Resmi bastırıp dağıtın ki millet doya doya yüzüne tükürsün." Birkaç gün sonra Ahmet Emin Yalman, komünistlerin tümünün dengesiz olduğunu yazdı. Hür Adam gazetesi 31 Temmuz'da avukatlar İrfan Emin ile Mehmet Ali Sebi'nin resimlerini basarak altına şu yazıyı koydu. Nazım Hikmet gitti, lakin memlekette bıraktığı vasileri, avukatları, ajanları ne olacak? Sonradan solda büyük savaşımlar veren bir köşe yazarı da 5 Temmuz 1951'de Yeni Adam dergisinde Nazım'ın karaktersiz, haysiyetsiz, iradesiz, uşak, şerefsiz bir kişi olduğunu ilan etti. Bakanlar Kurulu 25 Temmuz 1951'de Nazım'ı vatandaşlıktan çıkardı. Karar 15 Ağustos 1951'de resmi gazetede yayınlandı. Bir kadın doktor, Galina. Nisan başlarında Nazım bir kalp krizi geçirdi. Hastanede doktorlar çok yorgun düştüğünü ve kalbinin buna dayanamayacağını söylediler. Lidya Ivanna adında bir doktor olan, "Asla sigara ve içki içmeyeceksin. Akşamları onda yatağa gireceksin, merdiven çıkmayacaksın, sana fazla heyecan, sevinç ve öfke yasak" dedi. Hastanedeki Nazım'la ilgilenen bir doktor daha vardı. Galina Kolesnikova. Orta boylu, yuvarlak yüzlü, pembe yanaklı, çıtı pıtı, sevimli bir kız olan Galina, Nazım'la tanışmasını şöyle anlatır. Nazım'ın 1953 kışında çok ağır, yaygın bir miyokard enfarktüsü geçirdikten sonra hastaneye getirileceğini duymuştum. Başhekim ona benim bakacağımı söyledi. Fotoğrafını bile görmemiştim. Uzun boylu, yakışıklı, sarı saçlı, mavi gözlü olduğunu duymuştum. Klinikte kendisini görür görmez tanıdım. Yanına yaklaştım, gözleri pırıl pırıl parlıyor ve gülümsüyordu. Bana, "Merhaba canım, ben Nazım Hikmet, Allah kahretsin, hastalandım" dedi. "Hoş geldiniz" dedim, "ben sizi tedavi edecek doktorum." Elini omzuma koydu, onu modern bir apartman dairesine benzeyen odasına götürdüm. "Oh, burada rahat soluk alıyorum" dedi, "şehirde nerede böyle hava?" Nazım, her şeyi o kadar güzel, o kadar renkli, o kadar canlı anlatıyordu ki, vizitelerin süresi hep uzuyordu. İnsan böyle konuşan birinin yanından ayrılmak istemiyordu. Yalnızlığa hiç katlanamıyordu. Doktorlar konuşmasına ve yazmasına izin vermişlerdi. Pek çok ziyaretçisi vardı. Radyosunu hastaneye getirtti. Türkiye haberlerini dinliyordu. İlkbahar gelmişti. Profesörler yakındaki parkta dolaşmasına izin verdiler. Ama yalnız doktorunun, yani benim eşliğimde. Bir süre sonra sağlık durum düzelmeye başladı. Yine de doktorlar onun heyecanlanmamasını, yorulmamasını istiyorlardı. Günde en çok 2 saat, o da ara vererek çalışacaktı. geçirdiği enfarktüs nedeniyle kalp kasının incaldiğini söylüyorlardı. Kendisine olağanüstü saygı gösterdiler. 16'dan 70'e kadar her yaşta kadının Nazım'a aşık olduğunu görüyordum. Ben de onu çok beğeniyordum ama hiç renk vermiyordum. Sırrımı açığa vuracak fırsatlardan çekiniyordum. Ama Nazım kendisine düşkün olduğumu seziyor ve beni kendisine bağlamak için elinden geleni yapıyordu. Birkaç ay sonra iyileşti ve hastaneden çıkması uygun görüldü. Ama sürekli bir doktor denetiminde kalması gerekiyordu. Bir akşam ben nöbetçiydim. Odamda oturmuş çalışıyordum. Herkes uykudaydı, ortalık sessizdi. Birden kapı vuruldu, bir de baktım karşımda Nazım. "Doktor," dedi, "sizinle son derece önemli bir konuyu konuşmam gerekiyor. Yazarlar Birliği bana Peredelkino'da bir kır evi veriyor. Ama ben orada tek başıma ne yapabilirim? Eğer hayatımı paylaşmazsanız ben Moskova'daki evimde tek başıma kalmak zorunda kalacağım." Ben bu sözlerden çok hoşlandım ve heyecanlandım ama duygularımı açığa vurmaktan da çekiniyordum. Bu çok ciddi bir öneriydi. Hastaneden ayrılıp bir kır evinde Nazım'la birlikte yaşamam büyük sorunlar yaratacaktı. Düşünmek için süre istedim. Ama itiraf edeyim, ilk gördüğüm günden beri Nazım'a tutulmuştum, sırılsıklam aşıktım. Onun evli ve bir çocuğu olduğunu biliyordum. Nazım onlara çok düşkündü. Sabah akşam bana onları anlatıyordu. Nazım'ın kalbinde benim ne yerim olacaktı? Bu umutsuz bir sevdaydı. Nazım hep bana kızım diye sesleniyordu. Nazım ertesi gün hastaneden çıkarak Moskova'daki dairesine gitti. Galina da kısa bir süre sonra Nazım'ın apartmanına geldi. Nazım çok mutluydu. Galina'nın sürekli olarak kendi yanında kalmasını istiyordu. Oysa o akşamları hastaneye dönüyordu. Bu tedavi böyle sürüp giderken Nazım bir gün Galina'ya "Sen olmadan ben yaşayamam. Hep benim yanımda kal." deyiverdi. Galina bir an düşündükten sonra "Bu imkansız bir şey," dedi. "Sizin karınız ve çocuğunuz var." "Kızım, şu anda bunun hiç önemi yok. Burada yapayalnızım. Bana sen gereklisin. Sensiz yaşamamın anlamı yok." Galina çok güç durumda kalmıştı. İşinden ve evinden ayrılırsa büyük risk altına girecekti. Annesine danıştı. O da kesin bir öneri getiremedi. Hastaneden uzun süreli izin istedi, vermediler. Nazım'a da çok alışmıştı. Onu çok seviyor ve ondan ayrılmak istemiyordu. Bu yüzden işini değiştirdi. Nazım'ı daha sık görebilmek için başka bir işe girdi. Asla onunla evlenmeyi düşünmüyordu. Nazım'ın da öyle bir niyeti yoktu. Galina, Nazım'ın evine geldikten sonra erkek kardeşi Nazım'a taşınabilir bir oksijen tüpü yaptı. Geziye gittikleri zaman Galina bu tüpü arabanın bagajına yerleştiriyordu. Nazım zaman zaman da oksijen çadırı içinde tedavi görüyordu. Nazım, Galina ile birlikte olduğu 7 yıllık dönemde 5 kez ölümden kurtuldu. Birincisinde Ekber Babaev ile kır evinde sohbet ediyordu. Nazım birden fenalaştı, bir kalp krizi geçiriyordu, yıkıldı kaldı. Bir ambulans çağırdılar. Galina hemen kolları sıvayıp onu kurtarmak için bütün bildiklerini uyguladı. Babaev, Nazım'dan ümidi kesmişti. Ama Galina'nın canla başla uğraşması sonucu Nazım ambulans gelmeden önce yaşama döndü. Bunu Galina'ya borçluydu. Gelen doktorlar Galina'yı içtenlikle kutladılar. İkinci olay mantardan zehirlenmeydi. Doktorlar ondan umudu kesmişlerdi. Galina sevgilisini kurtarmak için tam 3 ay uğraştı. O dönemde Sovyetler Birliği'nde mantar zehirlenmesine karşı ilaç yoktu. Galina, Sovyetler Birliği Barış Komitesi'nin yardımını istedi. Onlar da ünlü Fransız bilim adamı ve Nazım'ın dostu Frédéric Joliot-Curie'ye telgraf çekerek durumu bildirdiler. Joliot-Curie gerekli ilaçları buldu. Aragon'un aracılığıyla ilaçlar Moskova'ya yollandı ve Nazım kurtuldu. Üçüncü olay da Bakü'de oldu. Nazım, Ekber Babaev ve Galina ile birlikte Azerbaycan'a gitmişti. Ünlü yazar Resul Rıza bir akşam onları yemeğe davet etti. Sofrada Azerbaycan şarapları, mezeler ve Türk yemekleri vardı. Nazım bayıldı bu yemeklere ve galiba ölçüyü kaçırdı. Günün yorgunluğu da buna eklenince fazla dayanamadı. "Kalkalım artık, ben tükendim," diyerek sofradan kalktı. Otele döndüler. Nazım'ın yüzü bembeyaz olmuştu. Yüzünde ter taneleri belirdi, kusmaya başladı. Galina onun nabzına bakmak istedi, bulamadı. Kalbi durmuş gibiydi. Galina o akşam ne yaptıysa yaptı, Nazım'ı ölümden kurtardı. Dördüncü olay da Varşova'da oldu. Nazım yine sofrada ölçüyü kaçırmıştı. Ama içkiden değil, yemeklerden. Nazım'ın karnında bir şişkinlik, bir sancı, bunlar kalbi sıkıştırıyordu. Nazım az daha gidiyordu. Yine Galina onu yarı yoldan geri çevirdi. Ölüm yolculuklarının beşincisi de Ivan Ivanovich Var mıydı, Yok muydu adlı komedinin yasaklanması yüzünden oldu. Galina bir pazar günü eve döndüğünde bir de ne görsün, Nazım yatağa uzanmış, bir kalıp yatıyor. Komodinin üzerinde de yaklaşık 50 tane nemluta tableti duruyor. Nazım kim bilir bunların kaçını yutmuş, ölümü bekliyordu. Bu bir intihar girişimiydi. Çünkü Nazım çok özenerek yazdığı bu oyunda Sovyetlerde kişiye tapma eğilimini eleştirmiş ve oyun yasaklanmıştı. Galina Nazım'ı bu halde görünce çılgına döndü, midesini yıkatarak onu bir kez daha hayata döndürdü. Nazım, 1957 Nisan'ında Bükreş'ten Galina'ya yolladığı bir mektupta şunları yazıyordu. Galina, beni en aşağı 4 kere ölümden kurtardın. İyi mi ettin, fena mı? Galiba her şeye rağmen yaşadığıma memnunum. Bu dünyada bunun üstüne de memnunluk yok galiba. Sağ ol kızım. 19. ayrımın sonu, sayfa 247.